Aa, bugün ne kadar çok kameramız var.
Ve çok yakın.
Hepsi seni çekiyor aşkım. Biz hiç yokuz.
Şöyle söylesene.
Gerçekten ıhlamurla şeker mi almaya gidiyorsun? Evet. Tamam. Abajur yakındı. Abajur çok iyi ya.
Çok cozy bir ortam var orada. Kıskanıyorum
evet,
bazen.
Evet. Hazır mısınız?
Dırırıt dırırıt. Evet, ıhlamurlarımıza, şekerlerimiz atıldıysa. Dün bir tane... Ay hiç anlatamayacağım, vazgeçtim.
Anlatacaksın onu şu an. Bekleyeceğiz çünkü.
Ya anlatamayacağım çünkü ne anlatacağımı tam olarak hakim değilim şu anda. Bir tweet'i alıntılayıp onunla ilgili bir tweet atan birinin tweetinden bahsedecektim.
Güzel kadınsın ve selam.
Bir an önce başlamamız lazım.
Yani Meliç karşımda oturuyor şu an.
Bir an önce başlamamız lazım. Aslı biz konuşsana.
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma.
Bir de şarkı söyler misin?
Akdeniz. Akşam. Söyleyebilir miyim yayında da?
Söyle. Buradan direkt buradan bağlarız. Hiç inanılmaz saçmalık.
Ama detone. Akdeniz. İstiklal Marşı'nda sürekli detone olan o kız.
Parmaktan.
Parmaktan.
Allah Allah. İlginç.
Meriç'im hoş geldin.
Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin.
Nasılsın?
Aslında seni şaşırtıp sana hoş geldin diyecektim. Bakalım ne yapacaksın? Çok merak ettim ama.
Aynen.
İyiyim, sen nasılsın?
O da güzel oldu. Yaptık, güzel oldu.
Bence de güzel oldu da hani bir kere daha yapsam ne yapardın diye düşündüm.
Gerçekten Allah kavuşturdu, bir konuğumuz var bugün.
Şükürler olsun.
Gerçekten.
Aynen.
Aslı çok bekledik olsun, değil mi?
Çok bekledik.
Ama değildi Aslı.
Hoş bulduk. Daha başlamadık.
Ne kadar tevazusuyla geldi.
Değmiş oldu, onu düşünüyorum.
Ama değil. Geldiğime değdi.
Bakalım değdi mi göreceğiz şimdi. Daha evet, bir şey söylemek istemeyiz.
Bir saat sonra tekrar konuşalım. Şu an değmeyecek. Bugün çok soğuk. Yağmur yağıyordu.
Gerçekten evet, bir zehir gibi bir soğuk hasıl oldu
evet,
bir anda.
Evet, Mart'ın her zaman kendini gösterdiği anlardan birine geldik. Bugün 17 Mart yanlış bilmiyorsam. 2023. Evet. Günlerden cuma. Hava soğuk.
Aynen.
Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik.
Siz göremiyorsunuz ama bugün burada mahşeri bir kalabalık var. Göremiyorsunuz.
Arkada
burada
kocaman bir ekip var.
Milyonlarca insan var şu an burada. Mükemmel bir ortam var. Bir gün belki onu da gösteririz.
Çok, ya ben çok istiyorum.
Ben de çok istiyorum.
Bence oradaki, çok güzel olur.
Oradaki ortam çok iyi değil mi?
Çok iyi. Evet.
Gerçekten çok iyi. Çok eğleniyoruz.
Aynen, kutumuzdalar. Konuklarımız artık oraya da konuk almaya başladık.
Evet, bu doğru.
Hani görmüyorsunuz, duymuyorsunuz ama o bizim konuğumuz. Zümrüt'cüğüm sen nasılsın, iyi misin?
Ben de iyiyim, çok sağ olun. Beni konuk olarak aldığınız
aynen,
için buraya.
Aynen, çok iyi
teşekkür
oldu.
Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Geldiğine değdi.
Ne zaman istersen.
Bir şey söyleyeceğim. Sen enstrüman küçükken çalıyor muydun?
Evet.
Ne çalıyordun?
Cello.
Cello mu?
Evet.
Küçükken cello mu çalıyordun?
Küçükken değil, ya, üniversite.
Ha, evet. Yani ama küçükken yetişkin mi başladın cello?
Evet, 14 yaşında başladım. 24 yaşına kadar çaldım, sonra tamamen bıraktım. Hiçbir daha elim
ama şu an elinde şu an bir cello
evet,
gelse.
Şu an alsam çalarım. Çalarsın. Ama yani 10 senede ara vermiş oluyorum. Üf, ne kadar büyükmüşüm ya.
Peki küçükken hani arkadaşlarına gitar çalınır, piyano çalınır. Piyano çalınır, gitar çalınır falan. Sen cello, Aslı bir cello çal bize gibi bir şey oluyor muydu?
Küçük yok ama zaten ben müzik okuduğum için herkes hani şahsına münhasır bir şey çalıyordu falan, ne bileyim yan flüt çalan vardı işte oboa çalan, biz orkestra kuruyorduk hani bir şey çalsana
yani
orkestra.
Ortaokulda mı müzik okumaya
ben
başladım?
Ben lisede müzik okumaya başladım. Müzik aynen Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim.
Ve cello çalmaya o zaman başladım.
Cello evet, aslında oboa çalmak istiyordum ama işte Allah başka dert vermesin.
Çok enteresan.
Dudağımı çok ya, kalın buldukları için.
Gerçekten.
Ya da yutma tehlikem olduğu için bilmiyorum, ağzım çok büyük çünkü. Cello. Kırıcı bir şekilde cello'ya uygun ellerim olduğunu söylediler. Etli el gerekiyormuş çünkü.
Gerçekten mi?
Bunu kırıcı bir şekilde. Çünkü biraz
şaka
yani
ediyorsun.
Bu böyle bir el shaming gibi de.
Evet,
dudak
body
shaming
ama
mi?
Ama bayağı body müzikte shaming. Body shaming vardı.
Aşkın Nuriye mi cello çalıyordu?
Aa evet. İşte galiba.
Soda şişesi hatırlıyorum ben.
Soda şişesi çalıyordu.
Klipte.
Cello da çalıyordu galiba ya.
Cello. Yes, o meşhur şarkı, çıkış
evet,
şarkısı.
Evet, o şişe çaldığı şeyi biliyoruz zaten.
Cello'yu ben hiç hatırlamıyorum.
Hatırlamıyor musun?
Çisil. Bizi bu konuda aydınlatır mısın bir noktada?
Çisil bizi bu konuda aydınlatırken biz bir kahve içelim mi?
Biz bir kahve içelim çünkü ya
Meriç, çünkü her şeyden önce ben evimin baristasıyım.
Ya sen zaten evinin baristasısın.
Ve yakın bir zamanda sen de artık evinin baristası olduğunu beyan ettin.
Ben içimdeki evimin baristalığı artık ele geçirdiğimi bir toplam ev baristalığı hasıl oldu bende.
Toplam ev barı. Önceden küçük oda baristası mıydın?
Küçük ev baristalarım vardı. Artık komple bir ev, Voltran gibi bir ev baristasıyım. Ne Vay içersin?
Şato baristası.
Şatomun baristası.
Şatomun baristası.
Şatonun
ben bugün daha da sütlü bir kahve evet, olan latte macchiato içmeye karar latte verdim. Macchiato. Ben çünkü de... içebiliyorum. Neden içmeyeyim?
Neden içme?
Evet.
Ben de çok zaten favorilerimden kafe oleye bir dönüş yapacağım.
Tamam.
Aslıcığım sana ikram edelim.
Ben de latte rica edeceğim.
Tabii ki. Hemen geliyor.
Enjoy be canım. Enjoy.
Enjoy arkadaşlar. Buyurun kahvelerimizi içelim.
Enjoy.
Teras Noir stüdyolarına ani bir bilgi akışı oldu bu süreçte.
Arkadaşlar Aşkın Nur Yengi'nin cello çaldığını sadece gerçek Aşkın Nur Yengi fanları bilir.
Bu arada ben de Aşkın Nur Yengi fanıyım. Ama ben Soda'da kalmışım.
Ben Aşkın Nur Yengi'yle tanışıyorum.
Aa.
Evet.
Gerçekten sürekli el yük. Benim ilk ezberlediğim albüm Aşkın Nur Yengi'nin şey albümü. Yani efsane. Serserim Benim'le olduğu albüm.
Susma veda ederken.
Evet.
Bizi yani beni yani dört yerimden bıçaklıyor o şarkı gerçekten.
Çok ne güzel kadar şarkı güzel.
Gerçekten. Ve o albüm de çok
söyleyebilir
güzel.
Söyleyebilir miyim?
Hadi. Ya, hayır.
Allah aşkına. Hayır,
ama cello da çalacak.
Cello'yu alalım. Aslanımın cellosunu alalım.
Sıramaz buraya.
Herkesin çıkması gerekecek sadece. Cellosuyla kalacak. Abi şey çok komik. Küçücük bir çocuğa yani ağzı büyük, elleri etli. Evet. O yüzden oboayı alıp cello veriyoruz demeleri
ve
çok komik.
Ve var ya nasıl ağlamıştım.
Ağlarsın
oboaya
abi.
Alınmadım diye. Ama yıllar sonra işin içinde başka bir torpil olduğunu keşfettim. Bizim müdürün oğlu da obua çalmak istiyordu.
Ama o Hüsnü Şenlendirici'ymiş falan.
Evet yani. Falan. Ama Hüsnü Şenlendirici obuacı değil.
Büyük bir name dropping görmüyor şu an. Bir dakika çok önemli bir torpil dosyası oldu. Açtım
evet.
Burada.
Evet, evet bu konu
favori
araştırılsın.
Favori torpillerinden
eğer
de bahsedeceksin galiba.
Evet.
Bunun evet. Üzerine.
Ama evet. Bu arada çocuk şu an bir şey ya İzmir Senfoni'de mi ne böyle bir şey
İyi
yani.
İyi ki de başlamış
evet,
kardeşim.
Evet yani ben de oyuncu oldum işte. Bana o boğa vermezseniz böyle oyuncu olurum. Böyle kariyer değiştiririm işte.
Ya hayırlısı olmuş diyelim.
Evet evet.
Ne diyelim?
Gayet
başka denecek bir şey yok bazı şeyler için. Sonuçta sen de bir senfoni orkestrasının baş
obuacısı obuisti olabilirdim.
Olabilir miydin ama?
Belki abi olamazdın. Sen olamazdın
ben
abi.
O kadar yetenekli değildi
hayır
zaten.
Ondan değil sen orada rahat duramazdın yani. Duramazdım. O orkestrada yine obuasını düşürdü falan.
Tabii.
Obuasıyla bize vuruyor falan. Bir sürü böyle olay yaşanırdı
ya. Bir şey söyleyeceğim.
Yani.
Obua hangi enstrümandı
hayır,
ya?
Böyle hani bir
küçük
sineği
yani, değil
öldürdüğünde
mi?
Son anda çıkan ses gibi.
Mozart'ın The Jungle'da kızın çaldığı şey.
Obua.
Evet Obua.
Aynen
tamam.
O. Lola Körk'ün bayılırım.
Yani flüt
peki
gibi,
Wednesday'de kim çalıyor?
Wednesday'de.
Cello.
Ha cello çalan.
Tabii.
Flüt çalan da vardı yok muydu? Sen miydin o?
Evet. Wednesday benim.
Neyse arkadaşlar. Beni, çok uzadı bu konu.
Ben gitar çalıyorum ve bana gitara başlatan da Of Deli Gönül Tarık'ın ilk BBG'de.
03 Tarık'tan bahsediyorsun.
Evet.
Nereden var bu bilgiler?
Hülya ile Melih arasındaki seksüel gerilimi azaltmak için çaldığı şarkılar
evet.
Vardı ya hatırlıyor musunuz?
Ben o onu Tarık'ın kasetini almıştım.
Ben de aldım
utandıran
canım deli misin?
İtiraf.
Gerçekten mi?
İstanbul'da öyle bir şey oldu. Yani adama bir anda Gypsy Kings muamelesi yapmaya başladık. Yani. Çıldırdı herkes. Çıldırdık. Tarık yazıyorduk alnımıza. Öyle söyleyeyim. Ben bütün albümü dinliyordum.
Peki
yani.
Aynı anda Nothing Else Matters falan da çalmaya çalışıyor muydun gitarda? Yoksa
vardı,
sadece
vardı.
Tarık'ın...
Tarık. Belli. Tarık'ın çaldı.
Belli.
Rock'n'roll biraz lisede geliyor ya. Ortaokulda biraz daha kızları etkileyen işte eligible olan falan gibi şeylerle Of Deli Gönül bomba gibi düşmüştü yani gündemimize. Bunu
ben mesela. De piyano çalmaya başlamıştım. Aslı bir sanatsal çaldığımız enstrümanları anlatmak için buraya çağırıyorum.
Çok iyi gerçekten geçmişimi şimdi, ben evet. De ne olsa da
bizimle
tekrar gün yüzüne çıkarsam diye bekliyorum.
Şimdi ikinci
İsterim.
Keman şeyine geçiyoruz. Violalar.
Çok iyi.
Sana inanılmaz bir gündem hazırladık.
Evet.
Çok güzel. Ondan sorayım. Onlardan sana güzel, çok güzel hakikaten sorularımız var sana.
Şöyle ki.
Meriç'cim çok daha güzel anlatır. Buyurun.
Bir şey anlatmayacağım. Sence sen iyi bir insan mısın?
Şimdi.
Ya da sen yani sence iyi insan veya kötü insan nasıl olur yani? Bunu neye göre ayırıyoruz insanların iyiliğini kötülüğünü?
Ya bilmiyorum yani çok tabii şey bir şey değil bu. Hani kesin işte iyi insan şudur değil ama benim iyi insan tanımım. Ya da benim olmaya çalıştığım insan diyeyim. Hani insanların farklılıklarına saygı duyan her şeyden önce. Ya da insanların yani insanlarla İnsanları aslında baz almadan kendim neyi yapmaktan mutlu olurum? Kendime nasıl bir hayat tarzını yakıştırırım? Ya da işte nasıl anlatayım? Hani yani insanların da davranışlarını hani yargılamamaya çalışmak ya da işte onları da kendi kalıplarıma sokmaya çalışmamak diyebilirim. Hani kendi adıma iyi insan olmaya beni götüren şeylerde böyle çabalarım var kendimce. Benim için de biraz iyi insan öyle oluyor ama mesela çocukken şey var ya böyle hani ailelerimizin özellikle Y kuşağı böyle hep başkalarına hani kendini ne kadar çok feda edersen fedakarlık değil de bayağı
evet o sanki bizden bir üst kuşakta da daha çok var evet, sanki. Bence de.
Yani ne kadar fazla kendinden verirsen, kendini ne kadar az görüp başkaları için yaşarsan hani o kadar iyi insan olursun. Çünkü işte o kadar fedakar olursun, o kadar yüce gönüllü olursun falan. Şimdi günümüzde biraz bunlar kişisel gelişme beraber biraz değişmeye başladı ya. Hani içini gör, kendini gör, sen ne istiyorsun aslında falan gibi. Şimdi biraz benim de oraya bakış açım. Yani eskiden öyle düşünüyordum çünkü hani kendim... ne kadar paralarsam işte insanlar için ne kadar fazla yardım edersem o kadar iyi insanım gibi. Artık biraz oraya bakış açım yani benim kendi adıma değişmeye başladı. Biraz öyle gibi.
Bence önemli bir şey yapıyorsun yani bu iyi insan kavramını başkaları üzerinden tanımladın ya. O bence önemli bir şey abi aslında.
Sen nasıl tanımlıyorsun?
Yani ben de şöyle ya zaten konuştuk benim kafamda da bu çok kaotik bir konu. Hatta şey dedik ya hiç kimse... kötü insanım demez ya. Ben
i̇şte
karşılaşmadım.
Bu çok
yani daha doğrusu.
Hiç, ben
benim
çok
tek bir kötü huyum var. O da çok iyi insan olmam. Bir de asla yalan söyleyemem. Hadi aynen, canım.
En büyük kusurun yalana tahammülüm yoktur.
Ya hadi
falan.
Abi ya. Sevdiğim özelliğim de mütevazı olmam.
Aynen. Bir de kahvesiz ayılamıyorum.
Bak bir de şey. Herkese şu söylenir ya. Bak herkes için geçerlidir bu. Aslında çok hassas. Tabii. Ama belli etmiyor. Hiç öküz yok yani anladın mı? Hani, yok bu
nerede
bildiğin
öküzdür
falan.
Nerede kardeşim kötü insanlar nerede yani?
Yani ve çok da varlar ya bir yandan da yani.
Ama
hani,
işte bir taraftan
olduklarını
hakikaten...
da biliyoruz. Ama evet. Onlar kesinlikle bence bak o söylediğin çok doğru. Efe lafını böldüm mü? Özür dilerim. Yani şu önemli bir kıstas. Ben de yolda gelirken de düşündüm tekrar. Birincisi sen kendi iradenle... başka birinin kötülüğünü isteyerek bir şey yapmamak. Yani bu iyi olmanın bence kriterleri. Yani birinin bile isteye kötülüğünü dilememek, istememek ve aktif olarak bunun için bir şey yapmamak. Evet. İkincisi de başka birinin kendi iradesine müdahale etmemek bir şekilde. Yani onun farklı fikrine, düşüncesine, tavrına tabii ki onun da başkalarına zarar vermediği bir çerçevede saygı göstermek.
Evet,
İkinci kriter de bu. Bence bir insanın kendisiyle ilgili bir de dediğin gibi başkalarıyla ilgili böyle iki şey var. Başka insanlara çok müdahale eden insanlar bir şekilde kendini dayattığı için bence orada o iyilik kötülük kavramları çok birbirine
giriyor.
Ya Meriç
şeyi çok uzun bir süre yaptım ben. Benim mesela lisedeki, üniversitedeki arkadaşlık sistemim de yani arkadaşın tam olarak böyle bir şey olduğunu düşünüyordum. İç içe, müthiş bir iç içe geçme hali zaten bütün arkadaşlarım füzyon ve yani bir hata yapıyor. O hatayı değiştirmeliyim falan hani o duvara yeniden çarpmasının önüne geçmeliyim.
Yani ya şimdi daha yani oluyor.
Ya ama şey yani bence bunu biraz öğrendik de yani iyiliğin tam olarak kendini feda etmek dediğim şey o. Yani karşı tarafı bir şeye ikna etmek, karşı tarafın davranışlarını değiştirmeye teşebbüs etmek gibi bir yerden algıladığımız için o iyiliği. Yani benim annem de şahsen öyleydi. Yani çok fedakardı ama işte onu fedakarlık zannettiği şeyin yıllar sonra kendini insanlar için feda etmek olduğunu ve kendini gerçekleştiremediğini ya da yaşayamadığını.
Hatta işgal edilmesine
izin vermesi.
Benim de ya bizim annelerimizin jenerasyonunda özellikle bu var. Şey çok daha fazla var. Evet. Yani başkaları için böyle kendini... Yani saçını süpürge edip işte falan yapıp o bence de yani bizim jenerasyonla birazcık değişmeye başlayan ve bizden sonraki jenerasyonda da bence
bununla ilgili şöyle bir şey var galiba.
Kopan bir konu.
Onların jenerasyonunda yani annelerimizin biraz böyle aslında benzer söylediğiniz şeyler topluluk olmak, o topluluğun olabildiğince kalabalık olması o bir koruma anlayışını da getiriyor ya.
Evet.
Çünkü zaten iki jenerasyon geriye gittiğinde savaş nesli olmuş oluyor. Dolayısıyla hani birey olmak ve kendine sahip çıkmaktansa iyi bir komün olmak. Hı hı. Birbirini zor dönemde desteklemek. Yani zenginliğin şeyi de o. Hı. Alameti ne denir?
Kilidi aslında. Kilid, o. Yani evet.
Oradan yorumluyorlar bazı şeyleri yani. Hani dost biriktirdim lafı var ya. Hmm. Aslında çok da önemli bir şey.
Evet, belki oradaki dengeyi kurmak.
Dengeyi kurmak işte. Biz de
çünkü
biraz...
Çünkü yani tek başına da olmuyor.
Olmuyor.
Tamamen kendini köleleştirince de olmuyor. O arada...
Aynen.
Evet, galiba biz biraz daha öyle bir nesiliz. Yani ne tam olarak bireyselleşmeyi becerebildik
evet, evet işte,
ne yazık ki. Yani.
Kesinlikle.
Çok böyle yani şey, onu çok yani zaman zaman düşündüğüm bir konu. Hatta işte üstüne kitaplar okuduğum bir konu. Şeyi silmeye
yazdım
çalışıyoruz yani.
Yazdım.
Dört tane kitap
bu arada bir saniye. Sadece 9.90'a bir.
Çok da ucuza satıyor. Aslinandık.
Ki o kadar da sevmiyor kendini. Ama böyle öz şey, öz saygı için yazdı.
Sen ya da biz aslinandık falan.
Bir menü alanı bedava veriyor falan. O kadar.
O kadar. Hiç, yani. Hiç güvenmiyor
öz
değil mi?
Öz değeri yok.
Ya bu kadar anlatıp hani daha kendimi. Aynen. Daha şey 9.90 hemen alın.
Annemin izinde. Öz değersizlik.
Öz değersizlik kuramının kurucusu. Hangi ortamda nasıl en az öz değeri kendinize tabii, verebilirsin? Tabii. Nasıl her ortamda? Ben abi, de evet ön sözünde ben yazmışım.
Ya abi ben ama mesela mizah duygumu yani mizah duygusu falan. Ne oldu ben? Ne oldum bana ben? Mahallenin muhtarları mı bu ya?
Geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Senin mizah duyguna da geleceğiz. Hepsine geleceğiz. Sen çok sakin olur musun?
Ya buradan var ya 5 terapi almış gibi çıkacaksın. İyi ya da kötü bilmiyorum ama değişmiş çıkacaksın. Ne diyorduk
tam
ya?
Tam çok güzel bir şey anlatıyordu aslında.
Evet, ben duramadım. Ilgili.
Yok aslında
okuduğum
şey...
kitaplar dedin.
Okuduğum kitaplar.
Ben... Savaş ve Barış. Dostoyevski.
Bir şiir oku.
Budala. Bir şiir okusana ne olur. Çok inanılmaz olur. Ya. Şiir okur muydun
hayır,
küçükken?
Hayır. Ha? Hayır.
Peki o...
Şiir okur muydunuz hakikaten küçükken? Ya, ben mesela okurum. Üniversitede şiir okumaya
şiir
başladım.
Şiir kitabı okuyordum ben.
En sevdiğin
ben
şair kim?
En sevdiğim şair. Ay ne olur bana bunlar. Ya gerçekten kilitleniyorum. Bak kızardım gördün mü? Lütfen burayı atlayalım.
Abi ben Cezmi Ersöz çok okuyordum biliyor musunuz? Cezmi Ersöz'ü.
Eyvah. Bazı şeylerin açıklandığı an şu an arkadaşlar.
Abi çıkmıştı.
Efe'nin Cezmi Ersöz hayranlığında şu an bir kilit açılıyor. Bakın burası çok...
Hani o kilit nerede açılıyor?
Ya çok bu arada tanımıyorum. Tanışmadım bilmiyorum.
Aa niye
yani.
Sen bunu bak şimdi her şey yerine
böyle
oturdu
ya. Ve çok aşırı melankolik kitapları vardı ve
İşte
okurdum
evet.
Yani.
O zamanlar kendine
sev beni
zarar
kendini sevdirmeden gibi kitapları vardı ve okuyorum.
Çok çok kritik bir noktadayız. Evet. Şu an bir dönüm noktasında olabiliriz. Gelinlerimize sesleniyorum.
Ben gelinimizi arıyoruz. Bunu
öyle mi?
Artık Cezmi Ersöz evet. Okumuyor bu arada.
Artık sadece Dostoyevski. Yani böyle de bir adam.
İyileşiyor galiba, büyüyor. Neyse ne diyordum?
Bir şey söyleyeceğim. Hadi bak mizah hayır, duygum gerçekten. Demişken. Sen bitir pardon.
Ne diyordum? Yani özdeğer...
ya hadi ya.
Ya gerçekten
unutmuyorum. Attın
hayır,
ortaya.
Evet, ya ne yapacağım ben nasıl gireyim yerim mizah duygumu. Hayır şey yani aslında şeyi de bir şekilde o hayata daha komedi tarafından bakmaya başlama evet. Noktası şey oldu aslında. Yine kendimi gömerek yani hı. Çıkış noktası oydu her zaman. Hani kendimi değersizleşerek, kendim üstünden şakalar yaparak falan onu söyleyecektim aslında. Biraz öyle
ya
bir...
Ya öyle mi yoksa şey de var mı bunun içinde? Bence bu ilginç bir nokta. Yani kendini değersizleştirmek yani tırnak içinde ama bir yandan da sen şeyi bence yani muazzam yapabiliyorsun. Yani gördüğün ve senden farklı olan bir yani komik bir durumu tespit edip onu çok iyi vücuda getirebiliyorsun ve bunu yaparak aslında... Yani gördük biz seni ilk tanıdık ve bu bence tam olarak şey demek değil yani kendini ya ben en azından şimdi geri dönüp tekrar baktığımda da kendini değersizleştirdiğim bir yerden değil. Evet ama kendini ayrı tuttuğun bir dünyayı bir şekilde göstererek bence yapmaya başladığını hissettim ben yani. Bu bence güzel bir şey ya. Şimdi geriye dönüp mesela böyle değerlendirir misin acaba?
Evet doğru. Yani çok güzel anlattın bu arada. Benim yani çıkış noktam ve yani olayları komedi tarafından algılamaya başlamam aslında kendi üstümden oldu. İnsana en yakın şey kendi ya. Hmm. Yani bu da şiirimden, ilk şiirimden.
yani... Allah Allah neler neler çıkıyor
yani
ya.
Yani şey hakikaten kendimden o şeye başlayıp sonra işte katman katmaya başlıyorsun ona. Aa babaannem de böyle konuşuyormuş. Aa şunda da şöyle bir defo evet. Varmış. Vay efendim o bunu bu amaçla söyledi. Gel ben ona komik bir yerden bakayım. Hani o tabii ki o tarafımı aktif hale getirdi hayatta. Ve artık herkese öyle bakıyorum ama başta kendime öyle bakıyorum. Hmm. Yani sürekli şurada kendimi yargılayan bir ses de var yani. Ben şimdi niye böyle bir şey söyledim? Niye oversharing yaptım yine?
Ya onu diyor musun Aslı? Çok ben çünkü ben hiç ya. Yani benim o konudaki şeyim çok yüksek. Yani ben çok
Ben de çok yani
çok korkuyorum oversharing yapmaktan ve seni çok takdir ediyorum bu konuda. Çünkü bence çok,
çok
rahat.
Çünkü.
Çok güzel, her şeyi anlatıyorsun.
Çok rahat. Ya hayır, çok rahat görünüyorsun en azından. Öyle hissediyor musun bilmiyorum ama çok rahat görünüyorsun. Bence bu harika bir şey yani.
Ya işte evet, ama sonradan mesela kendimi şey yapıyorum, eve gelince bıçaklıyorum yani. Niye o kadar çok şey
anlatıyorsun? O kastım zaten abi. Ya hiçbir şey anlatmayıp böyle mıhsıçtı gibi duruyorsun bir yerde. Tamam mı?
O kararı verip gidiyorum bu
diyorsun
arada.
Diyorsun
ki bu sefer çok konuşma. Cool ol.
Ben de onu
yapıyorum. Sonra gidiyorum 3. dakikadan sonra bık bık annemin çocukluğuna kadar anlatırken buluyorum bütün hikayeyi.
Ya ben birinin gerçekten bu anladığını, gerçekten beni dinlemek istediğini hissettiğim ilk anda her şeyi anlatıyorum. Hiç şeyim
ay,
yok yani.
Ya.
Hemen.
Ya.
Ama bak onunla ilgili bir şey söyleyecektim yani.
Ne kadar tatlı bir çocuk. Bu gelinimiz nerede?
Bu gelin nerede ya? Karşım bu gelin nerede
bak,
ya?
Bak neler anlatıyor.
Ya evet ya.
Ve abi bu sana bir şey söyleyeceğim. Bir kere seni arayıp bir etkinliğe şöyle çağırmışlar değil mi? Aslı Hanım gelip bize taklit şov yapar mı?
Sus.
Gerçekten mi?
Abi oluyor öyle şeyler yani. Çok enteresan. Ondan ibaret hani.
Ya taklit çıkıp şov çok iyi değil mi?
Bu arada mesela taklit şovla belki de böyle hakikaten inanılmaz böyle milyarder falan olup
bu ülkeden gideceğim ve hiçbirinizi tanımayacağım belki de. Evet. Taklit şov. Tıtı taklit şov.
Bayıldığım şeyler Türkçe. Taklit şov. Görsel şölen.
Çok iyi.
Şölen inanılmaz.
Bir de keyifli. Köy keyifli var bak oraya. Keyifli ne? Keyifli kelimesi benim çok keyifli.
Gayet keyifliydi.
Evet.
Ha, çok keyifliydi. Aynen. Ne yaptınız yani,
çok
değil mi?
Çok keyifli. Yani.
Çok keyif aldım.
Bence görsel şölen güzel bir şey, tamlama.
Abi, güzel de hani bir şeyin
görsel şölen. Yani
şölen
çok büyük bir vaat var.
Ya, evet yani. Hani şölen biraz böyle atizinin itizine karıştığı. Hani havai fişeklerin böyle
karnaval gibi
bir şeyden
var.
Yani, tamam mı şölen?
Of, bu çok akademik bir okuma Efe ya. Bugün vallahi hiç bilmediğimiz yönleriyle karşılaşıyoruz. İyi çalışmışsın. Tebrikler.
Görsel şey yani o dizisi Efe'nin yani iyi değil işte görsel şölen. Hani bir de böyle bir şey de var ya, sınıflandırma da var.
Ama öyle
yani
bir şey var. Bazı şeyler gerçekten çok iyi olmuyor ama görsel ama yani,
evet. Şölen oluyor.
Görüntü yönetmenine buradan.
Aynen. Sence gerçekten komediyle
mesela,
alakalı olmanın.
Mesela çok özür dilerim ya. Aklıma bir görsel şölen geldi. Babylon. En son çektiği film şeyin. Adamın adını unuttum.
Damien Chazelle.
Chazelle'in. Orada gerçekten açılış sekansı bir görsel şölen evet, mesela. Evet. Yani odaya bir fil giriyor mesela. Yani artık hani bu çok ilginç değil mi?
Tabii ki.
Neyse görsel şölen deyince aklıma geldi.
Sence?
Ama filmin tamamına baktığında ben bayılmadım
şölen.
Ama yani görsel bir şölen olduğunda İnkar edemeyiz. İşitsel şölen diyor.
Çok güzel konuşuyorlar falan. Sence gerçekten komediyle alakalanmanın, yani herhangi bir insan için de düşünebiliriz bunu, dışlanmakla veya dışlanma korkusuyla alakası var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu şöyle açayım. Sen zaten ya da bu arada oyunculuk veya işte ya en azından bir sanat dalıyla uğraşmanın, ona gerçekten çok inanmanın bence bununla ilgisi var. Sen zaten bir nasıl diyeyim, normal sosyal çevrelerde çok da kabul görmeyen bir tipe dönüşmüş oluyorsun,
evet,
tamam mı?
Evet.
Yani bu işte salaksın falan gibi bir şey değil. Ya da dışlanmaktan kastım o değil. Zaten bir kopukluk, bir yabancılaşma
mesafe
oluş.
Oluyor. Mesafe yani komedi oluyor. Komedi insana zaten mesafe getiriyor bence.
Değil mi? Aynen. Yani, katılıyorum bu arada.
Yani diğer insanlara da daha mesafeli. Ya bence şey de, ya içindeki duygulara da mesafe getirmeni sağlıyor. Zaten başlangıçta benim için bir baş etme yöntemi olarak. Yani kendimde bunu keşfediyordum böyle. Çok fazla bir şeyin, bir duygunun içine kapıldığımda ya da çok çaresiz hissettiğimde kendimi komediyle bir katman dışarı attığımı ve mesafe aldığımı hissediyordum. Sonra bunu bayağı bir kasım haline falan getirdim yani. Bilmiyorum. O söylediğin şey benim için yani ilkokul ve ortaokul süreci boyunca sınıfında dışlanan bir çocuktum.
Gerçekten.
Evet. Çünkü çok yaramazdım ve kız çocuğuydum yani. Ve sevilmez bence, yani sevilmiyor bence yaramaz kız çocukları. Çünkü yaramazlık sanki sadece erkek çocuklarına
evet,
has olacakmış gibi.
Kızlar ve hep şey, ay o çok cici kızdır o falan diye
evet,
övülür
evet,
küçük
evet,
kız çocukları.
Peki kendi akranların tarafından mı dışlandı
kendi
yoksa?
Kendi akranlarımın aileleri tarafından dışlandı.
Hadi ya.
Ve öğretmenler işbirliğinde falan.
Oha
yani.
Gerçek.
İki tane en yakın arkadaşımın.
Sırtına da hançer de sapladılar
tabii ya,
mı?
Tabii canım yani. Sırtında izler var. Ya her şey yani bunu böyle bilmiyorum, kendimi acıyarak da aslında anlatmak istemiyorum ama hakikaten şey yani şey hatırlıyorum, annemi böyle sürekli okula çağırıyorlardı. Aslı neden böyle?
Ne yapıyordun be Aslı?
Sürekli sınıfta işte onun taklidini yapıyordum, ona laf atıyordum. Şaka yapıyordum bayağı,
evet,
espri yapıyordum yani. Orta birde, işte üçüncü sınıfta, beşinci sınıfta, hani bu böyle şey bir süreç olarak gitti. Sonra yavaş yavaş kendimi ne diyeyim, insanlara
uyumlanmaya
için,
çalışıyoruz.
Evet, biraz daha ehlileştirdim ama... Ya bu bayağı böyle yani şey, ambargo kondu falan ya böyle en yakın arkadaşlarımın aileleri tarafından.
Aa, ne ayıp ya.
Aynen, ama sonra galiba şöyle bir şey oldu liseye geçince. Ben böyle o tarafıma, yani o kırılgan, kalbi kırık, acılı tarafımı arkama alıp bir saniye ben buradayım, şimdi görür onlar yaptım. Ve lisede tam tersi bir tarafa gittim. Yani bunu avantaja çevirdiğim. Hani böyle
o zaman da popüler
şakalarla
oluyorsun.
Evet, yani şakalarla, espriler falan, insanlar bir şekilde insanları mıknatıs gibi çektiğim ve böyle... Bir onay merci haline geldiğim bir dünyayı keşfettim falan. Ya işte ikisi de çok sağlıksız tabii ki. Hani iki taraf. Yani onun sana kattığı avantajları böyle şey kullanmakta.
Dışlanmaktan korkuyor musun yani sonuç? Yani...
Evet evet evet, tabii
değil
ki.
Mi? Ben de mesela
dışlanmaktan. Ben de korkuyorum.
Herkes korkar herhalde.
Korkar evet abi. Evet.
Ama ya da biz itiraf mı edebiliyoruz acaba? Yani ben bazı insanlar sanki bunu hiç sallamıyormuş gibi de görünen insanlar var yani. Ama bu konu bence çok katmanlı da bir konu. Ben de mesela ilkokulda birinci sınıfa başladığımda böyle bir annemin arkadaşının kızının gittiği bir anaokulu sınıfı toptan bir sınıf olmuştu. Ben de onların arasına girmiştim ve böyle beni biraz dışlamışlardı ve benim arkadaşım olan kız aslında beni böyle biraz dışlamıştı ve ben de zaten böyle hani çok sosyal ve şey bir tip hiçbir zaman olmadım. Çocukken de değildim ama yani o dışlanma hissiyle ilk o zaman karşılaşmıştım ve hiç hoşlanmadım. Ve hayatım boyunca da bence zaman içerisinde sonra böyle bir tık daha atıyorum mesafeli falan görünme durumlarım aslında o içimdeki dışlanma, yani o çocukken dışlandığım
belki,
evet şeylerin çıkışıydı muhtemelen. Ama ben de mesela sonra nasıl oldu bilmiyorum, yani o yalnızlığınla ya da dışlanmaktan korkmakla nasıl baş etme yöntemi olarak yalnız kalmayı bir avantaj haline getirmeyi sanırım keşfettim yani. Ve mesela ben de ortaokulda sonra çok böyle popüler bir kıza dönüştüm birden. Böyle hani çok arkadaşlarım vardı. Hani herkesle böyle bir şekilde hani bir çeşit arkadaş ve dirsek teması olan ve şey bir kızdım yani.
Ama o zamanlar bize çikolata şelalesi olarak sunulan şey de zaten o popülerlik, işte o sürüyü arkasına takabilmek falan gibi gösteriliyordu. Yani aslında başında girdiğimiz konu vardı ya. Hani biz biraz daha böyle şey, topluluğa uyumlanalım diye yetiştirilen nesiliz. İşte oraya ayıp etmemek için yetiştirilen nesiliz. Ya da bize dediğim gibi çikolata fabrikası, çikolata şelalesi gibi gözüken şeyin oradaki o popülerlik olması. İşte lisede mesela benim de hoşuma gitmişti. Onun bana sağladığı kapitülasyonlar
ama
yani.
Ama öyle bir yandan ama... da. Yani bir yandan da abi şöyle bir şey var.
Ama sonra lisede mesela ben şey oldum, yani lisede atıyorum 4-5 tane çok iyi arkadaşım vardı. Onlarla böyle yani çok sağlam bir arkadaş grubu olan ama hani ekstra ne popülerlik değil falan öyle bir şey hiç takılmayacağım bir seviyeye çektim mesela zihnimi. O beni rahatlattı. Sonra ama da hep öyle devam etti.
Abi popülerlik zaten her zaman geçerakçı olan bir şey. Yani hani uydurduğumuz bir şey de değil. Hani lisede, orada, burada popüler olmak herhangi bir konuda bir yeteneğinle, hoş sohbetliğine falanınla filanınla seni her zaman bir adım öteye, işte çevrende daha cool insanların toplanmasına, hani toplumda da seni böyle hep bir adım atan bir şey. Dolayısıyla o bence çok kolay vazgeçilebilecek bir şey
tabii
değil
ki,
yani.
Tabii ki.
Ama
bugün
mesela
de değil bence.
Bir şekilde popüler olmak geçici de bir şey gibi yani zihinde hep geçici bir şeymiş gibi de bir, ya her şeyli, her şeyin çok popüler olduğu zamanlar oluyor ama kalıcı olmayabiliyor.
İşte sürdürülebilir olması orada.
Evet, o zaman
yani
da bence zaten o popüler, yani tırnak içinde o bahsettiğimiz lisedeki popülerlik gibi popüler olmuyor, başka bir şey oluyor.
Şimdi zaten orada şöyle
aslında
bir şey başlıyor abi. Sen kendi varoluşunu bulup onda ısrar ediyorsun ve bu seni popüler mi yapıyor?
Evet.
Yoksa popüler olmak için yani, sürekli taviz mi veriyorsun?
Evet. Aslında
bunlar
yine
farklı şeyler.
Sorduğunuz
şeyler.
İlk soruya gelip başkaları için kendini gerçekleştirmeye çalışmak, başkalarının gözünde iyi olmaktansa kendi iyini bulmak.
Evet.
Ya benim iyiliğim bu kadar.
Evet.
Ya ben bunu yapabiliyorum maksimum. Hani ben onu, ama ben bunu da içimden geldiği için yapıyorum yani, ya da içimden gelerek yapıyorum. O zaten dışarıya yansıyor, onu görebiliyoruz yani. İşte o noktada başkası için bunu yapmamak, kendin için bunu sürdürülebilir bir insan olma aslında gayretimiz var hepimizin.
Ya bu iyi olma kötü olma konusunda benim kafamı her haftada anıyoruz, işte bu Last of Us'ta çok işledikleri bir konu. Ya birebirde ve nasıl diyeyim, işte sevdiğin biriyle olan ilişkide ya da dediğin gibi kişisel alanlarını korumak kadar basit mevzular söz konusu olduğunda iyi biri olmak kolay bence. Dediğin gibi işgal etmeyeceksin, işgal olmayacaksın. Neydi? Do no harm, take no shit. Bu kadar basit. Ama greater good denen bir şey var abi. Yani bazen senden başka ve kalabalık bir grubun ya da bir kurumun, bir oluşumun iyiliği için adım atmak zorunda kalabiliyorsun. Evet. Burada da bazen o insanlardan bazılarını manen söylüyorum şu an, kaybetmek veya onları kırmak, yani aslında onlara kötülük yapmak durumunda kalabiliyorsun. Burada iyilikle ilgili böyle bir konflikt var. Evet. Yani bazen birilerine sert olmak ve onun duygularını ve düşüncelerini o an önemsememek zorundasın. Buna da işte sanırım utilitarian leadership deniyor, yani faydacı. Daha fazla insanın sağlayacağı fayda üzerinden hayatını şekillendiren. Ben orada çok şaşırıyorum. Yani o beni çok rahatsız ediyor. Böyle bir konflikte bir gün kalır mıyım? Kalırsam. Yani ve şunu da fark ediyorsun ya, hiç bu, bak yaşamışsınızdır bunu. Burada retorik konuştuğumuzda her şey huzurlu bir şey konuşuyoruz ama gerçekten çok sevdiğin birinin canının yanma ihtimali söz konusu olduğunda ben mesela çok bencilleşiyorum. Başka birine dönüşüyorum kafamın içinde.
Ben de.
Yani ben saldırgan birine dönüşüyorum.
Değil
ben
mi?
De, ben bencillikten de. Ziyade.
Ve saldırganlık kötülük olarak yorumlayacağımız bir kavram aslında.
İşte orada da bence kavramlar birbirine giriyor. Yani yani sonuçta orada bir savunma durumu da var. Muhtemelen sana yapılan bir saldırının üstüne, ya da sana ya da sevdiğine yapılmış bir saldırının üstüne bir cevap hakkı doğduğunu düşünüyorsun. Yani hak görüyorsun aslında kendine bir şekilde. Orada bence yani iyilik kötülükten ziyade artık başka kavramlar,
menfaatler başlıyor
işin içine giriyor. Menfaat demem bunu ama yani farklı yaşamsal kavgalar giriyor o işin içine anladığım kadarıyla. Diğer konuda da bu Last of Us'tan yola çıkarak bahsettiğin şeyde de orada da bence biz burada bireysel olarak iyilik ve kötülükten bahsederken o bağlamda konuştuk bunları ama tabii ki böyle daha toplumsal
kitlesel
bir
şey
evet kitlesel
evet.
bir yerde yine başka bir sürü başka kavram işin içine girebilir. O alınan kararlar sadece iyilik ve kötülük üzerinden alınmıyor çünkü. Yani bunlar bence iyi ve kötü hani burada
insanın düşünerek gibi, yapabileceği bir şey değil.
Bireysel şeylerden
bahsedeyim. Şimdi de iyi olayım. Şimdi de iyi
değil tabii
yani
ki.
Şimdi de iyi bir yolu seçeyim. Bu daha etik değil. Zaten o yani aslında söylemeye çalıştığım oydu. Yani hepimiz bir şekilde kendi en iyimizi bulmaya çalışıyoruz. Kendi ama burada tabii ki zaaflarımız var. Tabii ki sevdiğimiz insanlara olan zaafımız anlaşılabilir bence bu noktada. Yani ya da ilk onları düşünüyor olmamız çok anlaşılabilir geliyor bana. Ama kendi en iyimizi bulmak orada yani. Hani bu...
Evet, oradan da böyle işte kolektif bilince falan giden
gitmek
bir
gibi,
şey oluyor yani.
İdeali o, oraya gidilmesi.
Yani evet, ama... hani sonuçta biz de bunun bir parçasıyız ama her gün oturup ben kolektif bilincin bir parçasıyım falan diye düşünmüyorsun.
Ama buna kafa yormak yani bir noktada buna kafa yormaya başlamak da bir şeye bence başlamak zaten.
Evet.
Yani neresinden dahil olabilirim? Ben ne verebilirim? Ben... Ben hangi kabiliyetimle insanları iyileştirebilirim? Yani yukarıda seninle de konuştuğumuz gibi hani bazen sohbet etmek bile iyileştiren ya da bir kitap önermek, o kitabı vermek bile.
Sen biraz şu an iyi görünmekten bahsediyorsun.
Evet, evet.
İyi bir insan gibi görünmeye çalışmak diye de bir şey var ya. Hani onu öyle kodlamak ya, o çok iyidir. Ve hani aslında
bence
orada...
Bence bu çok mesela sağlıklı bir şey değil, biliyor
değil,
musun?
Hiç değil
bir
abi,
insanın çok iyi
değil.
Bir insan olarak görünmesi gerçekçi değil bir kere. Burada da bir tuhaf bir şey oluyor işte.
İşte iyilik kavramı da değişti çünkü.
Çünkü bazen mesela birin mesela atıyorum ben şöyle bir yani şunu yaşadım mesela birinden ayrılacağım diyelim. Ve böyle şey diyorum yani çok da iyi bir insan ama... Yani
of,
ne
çok talihsiz
evet,
bir.
Ama ne kadar acı
durum.
Bir şey. Ona ne kadar büyük bir haksız. Yani haksızlık da değil aslında. Evet. Sadece ben bir tercih yapıyorum. Aslında bunun kısmen onunla ilgisi var. Çünkü bir ilişkiyi sürdürmek için birinin iyi olması yetmiyor.
Evet.
Ve ondan ayrılmak istiyorum.
İki
bu benim hakkım.
İki tarafın iyi olması da yetmiyor.
Evet.
Yani
iyilik aslında tek başına. Hani bir şey olarak, etiket olarak içi boş gibi kalıyor bir yandan. Evet. Böyle dediğimizde. Ne bileyim, kafam karıştı.
Yo hayır, doğru çok doğru evet, söylüyorsun. Evet.
Yani hani şey denir, iyiyse cami yaptırsın falan denir yani bazen insanlar için. Yani
ya, hep o evet, hep bir şey sorunsalı var. Bir de bizde şey de var ya toplumsal olarak, çok iyi olursan yani iyi insan olarak bellenirsen
kullanılırsın işte
kullanılırsın.
Evet.
Ve biraz doğru yani.
Evet.
Şey, doğru.
Evet.
Ya kendi haklarını gözetip kendi sınırını çekmeyi bilip işte yine şeye geliyor. Hani ben kendime nasıl inşa ederim yani? Ben neyle mutlu olurum? Ben mesela çok uzun süredir gerçekten iyilik, yani iyilik üstüne kafa yormak, işte o kolektif bilince erişmek konusu zaten hani içimde dönüyor. Yani ülkemiz de sağ olsun hiç hani gündemi yavaşlamadığı için de bizi sürekli böyle düşüncelere gark ediyor ama onun yanında nasıl mutlu olurumu da kollamaya çalışıyorum.
Tabii
çünkü
ki.
İyi yani sadece iyi olmak için çalışmak değil aslında mutlu olmaya da çalışan bir tarafımız var. Var
canım,
yani hani onu görmezden gelemiyoruz. Zorunda. O yüzden hani kendimi kendi küçük dünyamda işte nasıl mutlu edebilirim? Ya da birinin canını yaktığımda birinin başında söylediğim gibi birinin farklılığına saygı duymadığımı, ona kendi doğrumu direttiğimi hissettiğim yerde zaten mutsuz olmaya başlıyorum. Ha demek ki güzel bu benim içime işlemiş. Yani benim ilk hayattaki şeyim bu. Kırmızı çizgim bu.
Peki buradan şuraya geçmek için doğru bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Sence sen tutarlı bir insan mısın? Ya da tutarlılık ne demek veya neden insanların tutarlı olması beklenir hayatta?
Ben hemen bununla şunu söyleyeyim sonra bırakayım. Deminki konuyla ilgili bir tık o yüzden onu söyleyecektim. Ben Türkiye'de insanların olduğundan daha sert davrandığını ve entelektüelitelerini gizlediklerini düşünüyorum. Hmm. Başka ülkelerde tam tersi olmasına rağmen. Yani şöyle söyleyeyim. Daha naif ve olduğundan daha entelektüel davranmaya çalışırsın ya aslında.
Evet.
Ya öyle zannetsinler istersin. Hmm. Bizde bence tam tersi bir durum var. Bu bana çok ilginç geliyor. Yani kabul görebilmek için daha sert ve özellikle son zamanlarda biraz daha ne lan o öyle bir şey yok işte bu kadar bak hani çok entelektüellik de bir zayıflık göstergesine dönüştü. Böyle enteresan bir şey var bence.
O belli bir kesim için ama bence.
Ya doğru tabii yani atıyorum kendi klanında bulutunda öyle bir durum söz konusu olmayabilir ama hani çok fazla ben entelektüelliğini gizleyen insan gördüm.
Hmm.
Yani o an davrandığından çok daha fazla okuyan, çok daha fazla şey bilen, çok daha araştıran.
Evet çünkü bu hep bir alay konusu oluyor.
Alay konusu oluyor.
Yani bu hep bir alay konusu oluyor.
Yani bu da evde sürekli oturup kitap okuyor falan gibi bir şey oluyor. Saçma sapan bir şey.
Halbuki yani ne güzel.
Ne güzel bir şey yapıyor yani aslında. Evet. Neyse şey.
Evet enteresan bir şey söyledim.
Çok enteresan bir şey
Düşünmek
bu.
Lazım bilmiyorum.
Valla tutarlılık benim için de büyük bir dert. Ya totalinde tutarsız olduğu söylenir hep insanın yani. Şistocuğum sen ne düşünüyorsun? Sessizsin.
Sessiz kaldım.
Evet sessiz
kaldım. Hakikaten ha.
Kötü bir insan olduğum için sessiz kalmayı tercih ettim.
Bu karara vardı o sırada.
Çiftli sen biraz kötü bir insan mısın? Söyle artık açıkla.
Yani BBC bilimin kötü bir insan mısın testine göre evet.
Facebook'takini çözdün mü? O çok güzel. Ya,
genellikle manipülatif çıkıyorum ben hep. Ya bir şeyle tutarlılık bilmiyorum da senin söylediğin konuyla ilgili şunu düşünüyorum. Bence insanlar iyi insanları izlemek konusunda daha çekingen kalıyorlar.
Hmm. İzlemek derken yani, takip etmek.
Takip etmek yani kötü insanlar diyemem de daha dedik olan, daha belki manipülatif olan, daha böyle
güçlü
gözüken evet. insanlar daha popüler oluyorlar ister istemez. Yani aslında hani belki hani popülerlikle ilgili bahsettiği şeyler de biraz... Bunu düşündürttü bana. Yani kötü olduğu için
evet.
demiyorum.
Evet.
Ama hani şey gibi iyi insanların popüler olması daha zor.
Korkudan
kısacası
mı takip
hani bunu
ediyorlar diyorsun?
Istiyorum. Efendim?
Yani kötü yani kendi aslında bir tık böyle ürkütücü buluyorlar. Ya da ürkütücü de gelen bir tarafı oluyor daha manipülatif insanların. Ve böyle hani onun yanında durmak karşısında olmaktan daha çekici evet. hale geliyor
evet,
gibi bir şey.
Evet bir tık daha havalı gibi hani. Nasıl
evet,
otoritenin tahrik eden bir
tarafı var
ama. Yani
evet.
izlemesinin de var. Otoriter insanlarla bir arada olmanın da var. Var yani. O evet ya
bir
daha izlenebilir.
Ben çok
tabii
evet. ben çok kapanıyorum mesela. Kapatıyorum böyle şey oluyorum. Benim orada... otoriteyle böyle ilginç bir ilişkim olduğunu daha önce de bunu yani şey oluyorum hani yani kilitleniyorum. Yani ben şey de hayır falan da olmuyorum direkt
ama
ya da
daha şey,
hani
daha
hemen
şey.
Yanına da girmiyorum. Ben böyle bir
beni
dakika
çok
benim şu an burada
mesela.
Çok
ben hiç
benim
yapamıyorum.
Benim şu anda burada çok temkinli evet. olmam gerekiyor bir dakika falan aha. olup kapanıyorum
çok
biraz.
Çok hızlı bir şekilde bir manyaklığın içine evet. sürüklenebiliriz.
Evet. Ha evet. Geliyor, değil mi? Çünkü çok çabuk gaza gelebiliyor gerçekten insanlar.
Ben çok içime kaçıyorum mesela öyle insanların yanında yani hiç o olamıyor. Hiç de öyle arkadaşım yok. Yani işte bir şekilde şey oluyorum. İşte şimdi ben fikirlerimi söylemeyeyim. Kesin onun fikirleri daha değerlidir. Ya bayağı böyle.
Ama bak şu aslında doğru bir reaksiyon. Birini yani birçok insanı ya da dinleyip önce gerçekten ne söylemek istediklerini dinledikten sonra bir argüman üretmek zaten mantıklı olan. Yani biri evet. hali hazırda konuşurken senin kendi fikrini söylemenin çok da bir mantığı yok aslında gerçekten.
Ya evet, zaten Twitter'da öyle bir şey dönüştü ya, hani mavi tik alırsan parayla karakter sınırı da
ya
kalktı.
Ya arkadaşlar şöyle şöyle işte tweetler evet, var yani, ben okumuyorum yani, onları. Ki yani ne onlar? Parayla hani, alınan tweetler.
Parayla alıyorsun evet, artık şeyi. Mavi tiki, mavi tiki parayla alıyorsun, o da sana karakter sınırı açıyor bayağı bir.
Hiç gerek
şey
yok.
Bana zaten çok manyakça geliyor abi. Buyurun bakın bu konuda düşündüklerim ya.
Ay evet ya.
Durup duracak.
Balinalar... No context bir evet, paragraf.
Balinalar konusunda fikirlerim. Aynen. Uzmanlığın yok ama yok, duyun istedim falan yani.
O uzun tweetler biraz moral bozucu gerçekten.
Ya, ben zaten... öyle şeylerin yarısında inancımı kaybedip böyle, gerçekten gerek var mı buna öncelikle falan diye evet, siliyorum. Evet.
Zaten Twitter'ın tutarlılık problemi o abi. Yani gerek var mı şu an bu düşüncelere? Yani bizim bunları duymamıza...
Vallahi ama işte Twitter... orada da ifade özgürlüğü gibi.
Twitter'ın çözemediğim bir çekiciliği var bu noktada. Var ben var yani tabii. Şey yapamıyorum. Hani neden Twitter bana çekici geldiğini bilmiyorum ama çok çekici geldiğini bu inkar edemiyorum. Ama geliyor. Şu kadar tweetler hariç yani o yeni çıkan o değil.
Ya evet.
Çünkü çok komik şeyler var.
O one-liner'lığı güzel
yani
onun
mesela
abi.
Mesela benim sense of humor'ımı tamamen değiştirdi yani taban tabana. Evet. Hani dizilerden, filmlerden ve arkadaş çevresinden edindiğim sense of humor'ı bayağı sildi süpürdü. Yani artık hiçbir şeye gülemiyorum. Çünkü Twitter'da hep daha komiğini bulmuş.
Çok komik
mesela
şeyler
işte,
var ya.
Eşim bey, kocam. Arada işte ya eşim de diyemiyorum. Kendi kendimi baltaladım ya.
Niye ya? Niye şimdi?
Eşim salkım yüzünden.
İsmini evet. Kullan eşini.
Neyse o hat aha, böyle de. Arada şey getiriyor aha, bana. Denişte. Komik böyle aha, video denişte. Getiriyor. Mesela o hala gülebiliyor. Çünkü çok şey.
Çünkü Twitter'a girmiyor.
Evet. Hiç aktif değil Twitter'da.
Ama o Ahad'ın karakteriyle alakalı. O her şeyi. Ufak şeyde bile yani çok şanslıyız mutlu. Şu an bunu izliyoruz evet. insanlar olarak. Falan. Abi evet. Aynen Ahad getir izleyelim. Abi
birader zaten yeni antidepresan almışım ben. Kafa açma mutluluğunla diye.
Bakın her şey hala burada.
Evet mesela nasıl gülüyor? Yani kedi nasıl düşüyor? Gerçekten mi? Hani ben böyle o kadar artık ofansif mizahtan böyle kendim iyiliğimi sorgulamışım. Buna güldüğün için kötü bir insansın falan sorgulamışım. Hani bilmiyorum ben de çok seviyorum o yüzden Twitter'ı. Benim için de ayrı bir yeri var.
İnşallah. Twitter'da kendi ismini aratıyor musun?
Evet. Tırnak içinde.
Hashtag olarak mı ayrı ayrı mı yoksa ikisini de mi? Hani?
İkisini de, üçünü de, dördünü de.
Göbek ismimle.
Dizilerdeki karakter isimlerimi de.
Orası ufak bir Aslı Lens yani. İnandık sana bu sene.
Falan değil mi? Çıkıyor bir sürü şey çıkıyor.
Çıkıyor. Ay Allah ya Rabbim ya. Ya o çok evet ama o isim arattırma yani bir noktada bırakmamız gerekecek onu. Yani ben
abi
de yapıyorum.
Ekşi Sözlü'ye hele ya üf yani.
Ben Ekşi Sözlü'ye zaten bakamıyoruz artık galiba hala kapalı Ekşi Sözlük'te.
Hala kapalı bakamıyoruz.
Ekşi Sözlü'ye bayağıdır yani çok moralim bozulduğu için artık bakmama kararı almıştım en son yıllar
şey,
önce.
Şey çok iyi başlıyor. Benim mesela
i̇yi
ilk 10 sayfam.
Hep boka sarıyor.
Çünkü şöyle beni sadece 80 kişi biliyorken... İnanmayacaksınız ama 20 entry falan vardı evet. Ama zaten 80 kişi biliyor totalde. Ve böyle çok iyi yorumlar hani çünkü kendi keşfetmiş sayıyor ve işte çok işte yeni keşfim şöyle yetenekli böyle evet. Komik falan. Üçüncü sayfadan sonra böyle Allah kahretsin ağzı çok büyük ayrıca falan bir de kırıcı
elleri
böyle.
Etli falan.
Elleri etli evet ayrıca o boğayı yutabilme tehlikesi var falan.
Böyle, o boğalarınızı uzak tutun.
Ben ek sözlük yazarıyım.
Evet.
Aa sen mi yazdın bütün bunu?
Ama şifremi unuttuğum için giremiyorum. Ve yani öyle bir gizlemişim ki mail adı hiçbir şeyimi hatırlamıyorum ve giremiyorum. Senelerdir. Belki girebilsem orada kendime...
Hepimizin namını, şanını yürüteceksin be kardeşim.
Abi bir ya da iki kere bir tweetim birazcık yürüdü tamam mı? Ve orada şunu görüyorsun böyle. Yüzlerde 200'lerde çok güzel. Alıntı.
Evet sonra...
Yani, komik kardeşim Cem Yılmaz'ın tahtı indi falan. Evet. Sensin bu
kim
falan.
Bu falan.
Ha, sonra Kimbular başlıyor tamam mı? 2000-3000'lerde.
Mimik oynamadı.
Zerre gülmedim.
Bana o... Mimik oynamadı.
13.000'de küfürler başlıyor evet. Abi. Senin Tassun'u Tarağan'ın sözünü şaka.
Tassun'u Tarağan'ı bir de şey şive geliyor. Ya evet. Böyle. Tassun'u Tarağan'ı.
Bu tweet'i atan parmağı
evet
var.
Evet ya neden öyle?
Ya
bu
bir de ben yüzümü koyuyorum arkadaşlar işe ya. Bana çok... Mimik kıpırdama. Hani bu tipe
ya
yani
ben
bir
seni
de...
o yüzden çok cesur buluyorum Aslı gerçekten yani
araştırmanı
bu,
öneririm.
Bu tipine rağmen diyormuş Meriç.
Çok... Bu kadar özgüven yani şakalar şu kadar.
Bu tipte bu özgüven çok enteresan.
İlerç bir program. Spor diyelim mi hem bir kafamız resetlensin. Tabii. Çistocuğum.
Diyelim.
Aslı'cığım biliyorsun bu 5 dakika süren ve sonunda Meriç Aral'ın kazandığı bir oyun.
Tamam, çok güzel. Ben oyunları hiç kazanamam zaten. Monopoly'de dahil. Bir tek yani, Sims'te biraz iyi.
Hükümranlığını ilan et.
Monopoly ben de hiç kazanamam.
Monopoly çok kötü.
Çok hırslı olman gerekiyor, evet. Monopoly'le kazan. Maddi hırsların olması gerekiyor.
Kisilde tam Monopoly kazanacak insan tipi var.
İnanılmaz iyi oynarım Monopoly. Ağlarsınız.
Abi biraz işte birlik olman gerekiyor falan böyle şey. Koalisyon kurman gerekiyor.
İlk geldiğin anda Tarabya Yeniköy'ü alacaksın.
İşte ama oraya gelene kadar. Of, ben kaç kere hapse giriyorum, kaç kere neler geliyor başıma yolda.
Ben zaten Tarabya Yeniköy'e gelene kadar bütün paramı bitiriyorum zaten,
tabii,
sorun
tabii.
O.
Tabii tabii, ben kandırılıyorum, gaspa uğruyorum. Boğazım iflas ediyorum, kocamdan ayrılıyorum. Yani literally yani.
Zaten Ahat seni terk etti
aynen,
çıkıyor.
Aynen aynen, yanlışlıkla ayrıldık geçen sefer, evleri ayırdık.
Tarabya'ya gelene kadar. Caner çok kısa ve muhtemelen riskli bir soru sormuş. Madara olma olasılığı yüksek. Şisto'cum okumak istiyorum. Ben mi okuyayım, sen mi okuyacaksın?
Hadi sen oku.
Hadi ben okuyayım be. Sevgili Teras, NBA tarihinin toplamda en fazla asist yapan oyuncusu John Stockton bu unvanı kaç asist ile elde etmiştir? Toplamda en fazla asist. Yani kariyeri boyunca.
Of, kaç yıllık bir kariyerden bahsediyoruz. Yani...
Hiç onları yazmamış işte bu sefer.
Biraz sen asist piyasasını falan standartlarını bilmemiz gerekiyor.
Asistin raicini bilmiyoruz.
İşte
evet.
Raici yok. Bazı sebzelerin fiyatları gibi yani. Hiç güvenilmez.
Abi işte Meriç de diyor ki ama bile biliyor bak. Şimdi
hayır hayır yok. Bu sefer hiçbir fikir. Asist çünkü çok şey yani. Çok gıcık bir konu.
18 yılmış kariyeri.
18 yıllık
bir...
kariyeri.
Bu bilgiyle ne yaparsan yap şimdi kardeşim.
Maç başı.
NBA tarihinin en çok asist yapan
oyuncusu.
Yapan oyuncusu.
Oyuncusu. Göre. 7 falan.
7. 18
o kadar yanlış çok bir, kötü bir yanlış bir konuk burada böyle duruyor tuzluk 7. gibi. Yani 128 falan. Bilmiyorum.
Daha çok.
Daha mı çoktur?
Ben 1016 diyorum ben.
1016 diyorsun.
Dur ya ben 1000 demedim yani. 1016 mı?
Sonuçta? Ben 1016 diyorum, sen istedin.
16'yı ne sana verdirdi tamam.
Ben buradaki acı tecrübelerim.
Için, evet.
Hayır, yok sen 1000 dedin diye değil. Ben 1016 diyorum.
Tamam.
Ay ben
2016 mı
2023. Ben de yok hayır. Ben bir de biraz düşüneyim. Yani 200'lerde falan değiliz o zaman hiç oralarda. O sis.
Ben 1500 diyeceğim.
Meriç 1500 dedi. Ben 1016 diyorum.
Ben de karaktersiz olduğum için 1800 şey diyeceğim.
1800 bahsi ilandı.
Hemen geldim.
Bence 1016 ile 1500 arası bir şey çıkacak büyük ihtimalle.
Çistocuğum.
Hayır ben 1800 diyorum.
Aslı kazandı tamam.
Hayır ben de kazandım.
Açıklayayım mı?
Açıkla açıkla.
18.700.
Ben açıklamayacağım zaten.
Caner açıklayacak.
Evet, NBA tarihinde şu ana kadar en fazla toplamda genel kümülatif istatistikte en fazla asist yapan isim John Stockton. Bu unvanı 15.806 asistle elinde bulundurmaktadır. Gerçekten çok fazla pas vermiş ve bunları verimli değerlendirmiş bir oyun kurucudur. Aktif oyuncular arasında Chris Paul ona yaklaşmıştır ama daha önünde 4.000 küsur asist yapması gerekiyor. Düşünün yani.
Sen İnsan ömrüne yani. Neler sığdırıyormuş ya.
Bunu yayınlamayacağız. Hiç bence bunu kimlik kazandığını bile düşünmeyelim.
Aslı kazandı ama.
Ben
Aslı
kazandı.
1800 dedi. Ben ikinci oldum, sen yine kaybettin.
Sonuncu oldum. Ben bir şekilde bu yarışmada sonuncu olmayı başarıyorum.
Yani bu ne arada yapacağım? Şimdi düşününce evet çok düşük attık.
Çok düşük
evet.
Attık. Çok düşük.
Niye öyle bir şey yaptık?
Ama işte raici yok.
Ben orada biraz matematikle aramdaki mesafeyi düşünerek utandım.
Bizim sporla aramızdaki mesafe
benim
daha utanç verici.
Benim sporla aramdaki mesafeden daha yüksek bir mesafe varsa o da matematikle aramda olan
aynı
mesafe
benim.
Ben hiç yok. Yani çok kötüydüm her zaman yani.
Ben de. Çok kötüydüm. Utanarak söylüyorum.
Ben matematiği çok seviyordum ama ya.
Ciddi misin? Matematik ama sende var öyle bir
ama şey. Ama zaten tipi. Bence böyle iyi müzisyen olmak birazcık matematik. Aa,
birazcık
bilmek...
değil. Yarı yarıya yani yarı bayağı. Yani bayağı şey ya, matematik zaten.
Evet matematik
yani,
evet.
Şeyi kaptıktan sonra ya sadece sahnedeki şov
evet.
Şov için biraz da tiyatro şey oyunculuk yeteneğinin olması kafi yani. Onun dışında her şey yani bütün o ritim hikayesi.
Evet.
Hepsi matematik.
Şimdi şöyle bir soru sormuştuk. Biz hem oradan da biraz muhabbet edebiliriz.
Tabii ki.
Bir soru sorduk Aslı'cığım terasçılara. Birini tanıdığını nasıl anlarsın? Gerçekten tanıdığını. Sana bunu ne anlatır?
Hmm.
Yani ben bu insanı tanıyorum abi dedirten. İnanılmaz cevaplar var. Gerçekten inanılmaz.
Sen nasıl anlarsın bir insanı tanıdığını? Yani ben evet ya bu insanı tanırım yani. Nasıl diyorsun?
Yani Tanırım mı nasıl diyorum, dur biraz düşünmem lazım.
Tamam sen düşün o zaman.
Mesela şu var atıyorum, beraber yemek yapabiliyorsak anlarım. Böyle bir cevap var mesela.
Tatile çıkabiliyorsak anlarım yani, yol gidebiliyorsak anlarım.
Sorunsuz gidiyorsa.
Evet,
tatile gittiğinde kedisine baktım.
Çok mantıklı bu arada.
Kulaklarından cevabı var.
Çok iyi.
Üçüncü kişilere vereceği cevabı önden tahmin ederek.
Çok iyi bence bu.
Ha, evet.
Bak, çok mantıklı.
Seyahat var dediğin gibi. Neye kızacağını bilmek var abi. Çok doğru bence. Evet. Kollamak
ve neye yani. Yani ortak olarak neye güleceğini bilmek. Bilmek evet. Var.
Çayını kahvesini nasıl içtiğini bildiğin zaman. Hmm.
O patronunu da bilirsin.
Mantıklı. Patronu da tanırsın ama bir noktada.
Ama evet.
Yani.
Muhteşem bir cevap var. Kimseyi, bak şöyle bir cevap var. En bayıldığımdan bir. Kimseyi tamamen tanıyamayız. Ya yok öyle bir şey.
Aa çok mantıklı.
Mükemmel.
Kapatılsın buralar.
Abi doğru hediyeyi tak diye doğru zamanda seçtiysem çok zor bir şey.
Doğru hediyeyi seçmek mesela. Bana hiç kimse doğru hediyeyi seçti. Demek kimse tanımıyor beni gibi düşünüyor.
Olabilir. Ya da ama zaten zor bir şey abi.
Çok talihsiz.
Şöyle bir cevap var. Keşke Meriç yanaklarını geri alsaydı.
Ya bu evet.
Ne demek? Ben nereye bırakmışım ki yanaklarımı geri mi?
Monopoly'de.
Arkadaşlar ben yanaklarımı mı kaybettim? Bu ne demek?
Hashtag Meriç Aral'ın yanaklarını geri mi?
Allah Allah.
Heyecanını kaybetmişsin.
Romantik
yok, yok inancını kaybetmişsin.
Yok bir şarkı.
Yok inancını kaybetmişsin.
Ya söyleseydin bir şarkı rahatlasaydın. Niye böyle?
Akdeniz.
Evet bana ceza sorusu sordurtmadınız. Eğer ceza sorum olsaydı tamam, belki şarkı söyleyebilirim.
Ceza sorusu çizdi pardon. Kazandım.
Sana bana sorulacak. Siz bu sizi eğleniyorsunuz.
Ben o sırada cevapları
sor
okuyayım.
Sor Çistocuğum.
Çok iyi.
Efe bize bir taklit yapar mısın?
Hoppa. Ay çok
ben
tam bir ceza.
Taklit yapamam.
Lütfen
gerçekten
ama yapmaya
yapamam.
Çalışacaksın ceza şeyi bu.
Gerçekten yapamam.
Ya lütfen Efe yaparsın.
Abi neyi taklidi yapayım? Aklımda öyle bir repertuarım yok benim yani.
Yaparsın yaparsın.
BBG Tarık.
Hayır hiç hatırlamıyorum abi. Sadece ne yapabilirim? Bir dakika bilmiyorum. Gerçekten kafamda öyle bir repertuar yok.
Ya
o zaman hayatın boyunca hiç mizah olmadan mı yaşamayı tercih ederdin yoksa müzik olmadan mı?
Mizah olmadan ya. Müziksiz mümkün değil yani.
Aa.
Ne kadar zor bir soru ya.
Evet ya çok zormuş.
Yani aç mı yaşamayı tercih edersin susuz mu falan.
Şey gerçekten. Kimseyi tamamen tanıyayım bunu okudum. Birinin yanında rahat hissetmek. Bunlar zaten var. Kimsenin anlamadığı şakalara birlikte gülmek.
Yalan söylediğini doğru. Anladığımda diyor.
Oo evet çok doğru.
Doğru. Şey de güzel mesela pijama takımı olmaksızın herhangi böyle random iki şeyin birleştirilip pijama olarak kullanılması yanımda yani.
Evet.
Bu bir rahatlık.
Oha çok hani iyi.
Böyle şey,
çok
pijama,
iyi.
Çünkü bence yani sevgililerimizin yanında artık pijama takımı giymiyoruz diye düşünüyorum. Hani iyi. Evden bulduğun iki random şeyi pijama yapmak falan gibi geliyor bana.
Ve bunu
yani.
Rahatça giymek yani birinin yanında.
Çekmiş bir bluzu falan böyle evde çamaşır sulu şeyi.
O şekilde yanında durabilmek yani. Evet. Kesinlikle bu çok iyi. Genelde insanları hatırlamam ama gerçekten tanıyorsam onunla beraber bir anı canlanır gözümde. Okay. Başımı omzuna koyarım. Çok romantik bizim şeylerimiz ya inanılmaz.
Çok güzel cevaplar gelmiş gerçekten. Gerçekten burada okuyarak.
O kişide kendimden bir şeyler bulunca çok güzel gerçekten. Hakikaten bulamadım taklit yapacak bir
başıma
şey.
Başıma kötü bir olay geldiğinde.
Gerçekten bulamadım yok hiç yapmıyorum ben abi.
O zaman bir Karadeniz şivesi
evet,
yap.
Evet Güley Ruhal'una katıla katıla. Asla sen çok yapamıyorum. İyi yaparsın lütfen.
Süleyman
Demirel yok. Sadece bana hadi bunu anlatayım. Bir audition gelmişti. Hı. Okudum böyle oynayacağım abi tamam mı? Ve şöyle bir not ilettiler. Bu karakter ya Peltek ya Karadeniz şivesi. Bu nasıl bir karakter öncelikle? Wow. Yani nasıl yazdınız?
Yani güldüreceğiz diyorlar böyle.
Çok yani
çoktan seçmeli audition.
Doğruculuğun hiç olmadığı bir yıllarda yapılmış.
Çoktan seçmeli audition ilk defa. Ben Karadeniz şivesi kesinlikle yapamam. İngiliz gibi oluyorum.
İngiliz gibi mi oluyor?
Evet böyle.
Nasıl assortive?
Hayır bak şöyle yani işte. Ne olur kusura bakmayın ha, Karadenizli şoku. Seyircilerimiz varsa.
Ya da İngiliz seyircilerimiz varsa.
Affedersin. İngilizler size bir şey olmazdı. Bizim memleketimin Karadenizleri
tabii,
kusura bakmayın.
Tabii ama yani. Böyle. Belki yani İngiliz.
Bak nasıl İngiliz gibi
vardır.
Oluyor biliyor musun? Şu barda wear misin? Fakip oldu.
Şu barda wear misin? You know?
Evet abi çok iyi anladım ve benimki de öyle oluyor.
Sonra abi dedim ki ben net pelteyim. Peltek yapacağım. falan. Of. Abi yolladım. Hayır, Karadeniz şiveli istiyoruz dediler.
Ay.
Abi bana dalga mı geçiyorsunuz yani? Hani neden böyle bir şey?
Ege yapınca nereli gibi oluyorsun?
Seçeneklerde yoktu Ege. Onu çalışma.
Ege. Ege'de zor
yeterince
ya.
Yeterince komik değil mi? O, yani öyle bir şey mi varmış kafalarına? Hani
herhalde öyle
Ege,
bir şey.
Ege, Trakya bunlar da zor. Hepsi bence genel olarak
çok zor ya.
Burada hepsi. Trikleri var. Onları bir tık çalışsan sanırım bir Karadeniz arkadaşım bana ya kolay yaparsın falan deyip gösterecekti de.
Ya sonradan çalışınca asla şey gibi. Mesela ben Ankara bende var. Ne yazık ki gömülü bir Ankara aksanı var yani beynimde, zihnimde. Ama mesela sonradan çalışarak... yapamadığımı fark ettim, o Ege'yi falan bayağı zorlanıyorum yani.
Zor, evet, zor, zor bir şey.
Yani orada bir süre belki kalıp böyle gerçekten çok şey ciddi bir şekilde dinleyip onu
aynen, öyle şey içselleştirerek.
Ama biriyle yani çalıştı da olabilir. Ben nedense mesela ilk oynadığım, hayattaki ilk oyunculuk tecrübemde Diyarbakırlı birini oynadığım için bir şekilde nedenini bilmediğim bir şekilde
zor.
Yani
çok zor.
Bence yani yapamamışımdır muhtemelen de. Orada tabii Diyarbakır'da çok uzun süre kaldığımız için böyle bir aşinalık olmuştu. Öyle yani yapmaya çalışmıştım. Ama zor yani, hepsi belki zor. Nedense çünkü şive bir şekilde karikatürize bir şeymiş
i̇şte
gibi
evet.
Hemen oraya
evet,
oluyor
evet,
insanların
evet.
aklında. Halbuki öyle değil ya. O yüzden oradaki böyle o realiteyi bulmakta
olmak
biraz
lazım. Oyunculuğun da incelikleri çok başka oluyor.
Aslı'cım ayaklarına sağlık.
Aslı'cım çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz.
Her şey.
Her zaman bekleriz.
Bir dahaki hafta da gelsin.
Gel
bu
3 hafta
Akdeniz aslına. Akşamlarının tamamını söyleyeceğim.
Onda masa bundan falan yok, gitarlar.
Bundan sonra artık hep konuğumuz sensin.
Aynen.
Çok mutlu olurum.
Konsepti de değiştiriyoruz böyle. 4 dakika şarkı, 5 dakika
iyi.
Taklit şov.
Taklit şov. Bende var mesela taklit.
Taklit şov.
Yapıştırırım bağırcandan. Değiştir.
Sonuna doğru bir görsel şölene dönüşüyoruz
tabii
falan
tabii.
böyle.
Görsel şölen nasıl? Çok orada kritik.
Masaya
fil geliyor.
Fil geliyor.
Masaya bir fil geliyor. Efendim.
Valla teşekkür ederim.
Durun.
Durun. Bir şey söyleyeceğim. Senin gibi muhteşem bir üstadı
falan
ağırladığımız için çok onurluyuz.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Çok güzeldi. Nasıl geçti anlamadım bu arada.
Evet, bu sefer
evet,
geldiğin şeydi. İşte başta konuştuğumuzu.
Evet. Keşke sonda söyleseydim. Geldiğime fazla fazla fersa
dedi ve yaptı
fersa.
Abi.
Evet. Gerçekten
yani.
Ya çok enteresan. 15 dakika olmuş gibi falan geliyor bana.
Bir şey söyleyeceğim. Seni izlemek istiyoruz.
Evet.
İzleyeceksiniz.
Nerede ve nasıl? Lütfen bize bundan bahsedin.
Oregon'da izleyeceksiniz.
Evet.
Sinema filmimiz çıkıyor 28 Nisan'da. Sinemalardayız.
Okey.
Kerem Ayan yönetti. Ümit Ünal yazdı.
28 Nisan'da.
Evet, 28 Nisan'da Oregon sinemalarda.
Zaten.
Hadi sinemayı
evet.
ayağa
sinemaya
kaldıralım be. Vallahi gidelim
vallahi
ya. Çok özledik. Yani
gerçekten.
Biz de çok özledik.
Evet.
Seni de izlemek zaten büyük bir keyif. Umarım bu şekilde. Evet. Keyif.
Keyifli.
Bir görsel şölen
sunuldu. Yani
sunuldu.
Gelin görün o görsel şölen. Filler mi girmiyor için?
Hayırlı uğurlu olsun.
Çok
aslında.
Teşekkür
hayırlı
ederim.
Hayırlı
çok
olsun.
Teşekkür ederim.
Bol olsun. İnşallah.
Nice beraber işlere. İnşallah.
İnşallah.
Bu üçlü.
İnşallah.
İnşallah.
Tamam o zaman.
O zaman.
Teşekkür ederiz geldiğin için.
Ben teşekkür aynen. ederim.
Öpüyoruz sizleri.
Taklit şovunu da bekliyoruz.
Bekliyoruz.
Taklit şov.
Filmini de bekliyoruz. Taklit çok... şovunu da bekliyoruz.
Taklit şov sinemalarda. Bu suratla. Daha büyük ekranla.
Hadi bay bay.
Bay bay.